İnsan ve Davranışı Doğan Düceloğlu 22. Kaset A Yüzü Sayfa 428 Freud'un yaklaşımında iç güçlerin yani id, ego ve üst ben arasındaki çatışma bireyin davranışını ve psikolojik dünyasını oluşturur. Öğrenme kuramları dış olayların parantez içinde ödülleme ve cezalandırma parantezi kapatıyoruz. Bireyin davranışını belirlediğini savunur. Her iki kuramsal yaklaşım da bireye pek seçme ve karar verme imkanı tanımaz. Bu kuramlara göre mekanik süreç ve güçler bireyin davranışını belirler. Benlik kuramı bireyin yaşamını doyumluluğa ulaştırma önünde sürekli seçim yaptığını savunur. Benlik kuramını destekleyen psikologlara göre birey son derece karmaşık bir organizmadır ve kendi kaderi üzerinde kendisinin karar verme gücü vardır. Birey, iyiye gitme, gelişme ve mutluluğa ulaşma yönünde kararlar verir. Şimdi ve burada yaklaşımı. Benlik kuramcıları kişinin başından geçmiş daha önceki olaylara önem vermez ve çocuklukta olan hadiselerin yetişkin bireyin davranışını belirlediğini kabul etmezler. Onların önem verdikleri şu anda kişinin kendisini ve çevresini nasıl algıladığı ve seçimlerini nasıl yaptığıdır. Geçmişe değil, şimdiye önem verirler. Yukarıdaki anlattıklarımız benlik kuramcıları arasındaki temel varsayımlardır. Şimdi benlik kuramcılarından biri olan Carl Rogers'ın kuramını alarak ana hatlarıyla gözden geçirelim. Yan başlık, Rogers'ın benlik kuramı. Carl Rogers, parantez içinde araştırma tarihleri, 1961-1977, parantezi kapatıyoruz. İnsan doğasına iyimser bakan psikologların başında gelir. Ona göre her insan doğuştan mutluluğu arar. Potansiyellerini gerçekleştirmek için çabalar. Gelişme ve iyiye doğru gelip değişme insanın doğasında vardır. Rogers benlik bilincine önem verir. Bir kimsenin benlik bilinci onun kendisiyle ilgili düşüncelerini, algılamalarını ve kanaatlerini içerir. Kendisini nasıl gördüğünü özetler. Benlik bilinci iyi, kötü ya da ortada olabilir. Benlik bilinci her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Yetenekli olduğu halde bir insan kendini yeteneksiz görebilir veya yeteneksiz bir kişi ise kendini yetenekli zannedebilir. Benlik bilinci bizim kendimizi nasıl gördüğümüzü ifade eder. Herkes daha olumlu, daha gelişmiş bir benlik geliştirme çabası içindedir. Olumlu bir benlik bilinci geliştirebilmemiz için koşulsuz sevgi içinde yetişmemiz gerekir. Koşulsuz sevgi, birey ne yaparsa yapsın onun sevgi ve saygıya layık olduğunu kabul eden anlayışın ürünüdür. Bizim bazı davranışlarımız yanlış olabilir ve bu nedenle cezalandırılabilir. Ancak insan olarak biz yaptığımız hataların ötesinde her zaman sevilmeye ve sayılmaya değer yaratıklarızdır. Davranış cezalandırılır fakat birey sevilir ve sayılır. Bu anlayış içinde ana babalar çocuklarına yaptığın davranış kötüydü. Onun cezalandırılması gerekir ama unutma ki sen benim gözümde hataların ötesinde değerli bir yaratıksın. Seni seviyor ve sayıyorum biçiminde yaklaşılmalıdır. Sayfa 429. Koşulsuz sevgi içinde büyüyen kişilerin benlik anlayışları güçlü ve olumludur. Yapılan davranışla benlik bilinci arasında bir fark varsa o zaman kaygı ortaya çıkar. Fark ne kadar büyürse kaygı da o kadar kuvvetli olur. Örneğin Hatice kendisini iyi bir genç kız olarak biliyor. Bir gün babası cüzdanını masanın üzerinde bırakmışken Hatice kendisini birkaç arkadaşıyla birlikte sinemaya götürecek kadar para alıyor. Bu durumda Hatice davranışını ya kötüler, ben iyiyim ama bu yaptığım hırsızlık, kötü bir davranış veya akla uygun biçime sokar. Babamın çok parası var, birazını alsam pek fark etmez, bunda hiç kötülük yok gibi. Rogers, bireyin kendini aldatmaya başlamasıyla kaygı düzeyinin artacağını ve zamanla bireyin benlik bilincinin temelinden sarsılacağını söyler. Yukarıda anlatılan durumda en sağlıklı yol Hatice'nin kötü bir davranış yaptığını kabul etmesi ve bu davranışın kendine uymadığını bilerek bir daha yapmamaya karar vermesidir. Hatice kendini kötüleme ve aşağılamaya gitmemelidir çünkü davranışının kötü olması onun kötü bir insan olduğunu anlamına gelmez. Hatice kendini kötülemeden uygunsuz davranışından uzaklaşmalıdır. Kendi kendimizi affetmemiz ve kendimizi koşulsuz olarak sevmemiz ve saymamız bizim sağlıklı yaşamamızın ve gelişmemizin temel ilkesidir. Yan başlık Maslow'un kuramı. Daha önce 7. bölümde Maslow'un insan güdülenmesiyle ilgili kuramını görmüştük. Maslow'un kuramı çoğu kez kişilik kuramı olarak da algılanır. Kuramda benlik bilinci önemli bir yer tutar ve bu nedenle yeniden kısaca hatırlamakta yarar vardır. Burada bir tablo var. Bunu okumak istiyorum. Tablonun başlığı şöyle. Tablo 12.1. Maslow'un kendini gerçekleştirmiş bir kişide gördüğü bazı özellikler. Gerçeğin bilinebilecek yönlerini doğru olarak algılar. Bilinemeyecek olanların bilinemeyeceğini doğru olarak algılar. Gerçeği olduğu gibi kabul eder. Kendini olduğu gibi kabul eder. Başkalarını olduğu gibi kabul eder. Yaşamın getirdiği olayları tam anlamıyla yaşayarak tadını çıkarma eğilimindedir. Kendiliğinden hareket eder. Yaratıcı bir biçimde davranabilir. Kendine ve yaşama gülebilir. İnsanlığa değer verir ve onun sorunlarını ciddiye alır. Son derece yakın ve derin birkaç dostu vardır. Yaşamı bir çocuğun gözü ve kalbiyle görüp yaşayabilir. Gerektiğinde çok çalışır ve sorumluluğunun farkındadır. Dürüsttür. Çevresinin farkındadır. Sürekli çevresini araştırır ve yeni şeyler dener. Savunucu değildir. Tablo burada son buluyor. Sayfa 430. Maslow, parantez içinde araştırma tarihi 1971, güdüleri mertebeli bir yapı içinde görür ve insanların alt basamaktaki gereksinimleri giderir gidermez, üst basamaktaki güdüleri doyurmaya yöneleceğini kabul eder. En sonunda bireyin ulaşacağı en yüksek yer kendini gerçekleştirme, yani öz gerçekleştirin noktasıdır. Kendini gerçekleştirme, çoğu insan için ancak bir anlık bir yaşantıdır. Ne var ki bazı kimseler daha uzun zaman bu anı yaşayabilirler. Kendini gerçekleştirmiş bir kişinin bazı özelliklerini tablo 12.1'de verdik. Maslow, tarihte bazı önemli liderlerin, parantez içinde Eleanor Roosevelt, Albert Einstein, Spinoza, Abraham Lincoln gibi, parantezi kapatıyoruz, kendini gerçekleştirmiş kişiler olduğunu ifade etmiş, üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmalarda kendini gerçekleştirmiş kişilerin çok az sayıda olduğunu görmüştür. Yan başlık. Benlik kuramının eleştirisi. Benlik kuramcıları birçok kimsenin takdirini, diğer başka kimselerin ise eleştirilerin üzerlerine çekmişlerdir. Bu eleştirilerin başında benlik kuramcılarının son derece belirsiz ve iyi tanımlanmamış kavramlar kullandıkları gelir. Örneğin kendini gerçekleştirmek kavramını bilimsel olarak gerçekte nasıl tanımlarsınız? Ya da bütün kuramların temeli olan benlik bilincini nasıl ölçebilirsiniz? Bir başka eleştiri de benlik kuramcılarının son derece betimsel yani tasviri oldukları ve açıklamaya pek yanaşmadıkları yönündedir. Benlik kuramcıları insanların nasıl olduklarını söylerler ama niçin öyle olduklarını açıklamazlar. Kişiliğin dinamik yönünü ve gelişimsel bakış açısını derinlemesine incelemezler. Bilinçaltı olaylara hemen hemen hiç önem vermezler. Bu kuramcılar ödülleme ve cezalandırma gibi öğrenmeyle ilgili kavramlara da sistemleri içinde bir yer ayırmazlar. Benlik kuramlarının doğruluğunu veya yanlışlığını ispat edecek deneysel araştırmalar yapma imkanı yoktur. Bu nedenle benlik kuramının deneysel psikoloji içinde tartışılması ve değerlendirilmesi zordur. Sonuç olarak söylemek gerekirse, bu bölümde kişilik kuramları olarak Freud'un kişilik özelliklerinin öğrenmenin ve benliğin kuramlarını gözden geçirdik. Bu yaklaşım biçimlerinin her biri kişiliğe bakış biçiminin bir yönünü belirtir. Hiçbiri kendi içinde bir bütün değildir. Ancak kişiliğin belirli bir yönü hakkında bize bilgi verir. Kişilik çalışmalarının şu aşamasında herhangi bir görüşü diğerlerinden üstün görüp o görüşü tek gerçek olarak kabul etmek verimsiz bir yoldur. En uygun tutum her yaklaşım biçiminin bize öğretebileceği bilgileri açık olmak ve dikkatle gelişmeleri izlemektir. Önümüzdeki bölümde normal dışı davranışları gözden geçirirken her kişilik yaklaşımına yeniden değineceğiz. Alt ana başlık 8. Özet. Kişilik alanının gelişim, normal dışı, ölçme ve kuramlar gibi değişik alt bölümleri vardır. Kişiliği bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimi olarak tanımlayabiliriz. Sayfa 431. Freud'a göre kişiliğin üç temel birimi vardır. İd, ego ve üst ben. İd, bireyin kaba, ilkel ve biyolojik temeline bağlı dürtülerine dayalı, hemen tatmin olmak isteyen yönünü ifade eder. Ego, İdin isteklerini gerçeklerin koşulları çerçevesinde karşılamaya çabalar. İd akıl mantık dinlemez. Hemen tatmin arar. Ego akıl çerçevesinde makul bir biçimde idin doyumuna hizmet etmeye çabalar. Üst ben ya da vicdan, bireyin içerikleştirmiş olduğu toplumun ahlak kurallarını temsil eder ve doğru ile yanlışın ayırt edicisidir. Freud'un davranışın büyük bir kısmının bilinç altında güdülendiğini kabul eder. Bilinç öncesi terimi şu anda farkında olmadığımız, farkına varabileceğimiz düşünce ve duyguları belirtir. Kişiliğin üç temel birimi arasındaki çatışma bireyde kaygı uyandırır. Savunma mekanizmaları bu kaygıyı azaltmak için egonun kullandığı tekniklerdir. Freud, çocuğun bazı psikoseksüel aşamalardan geçerek yetişkinlik çağına ulaştığı ileri sürmüştür. Bunlar sırasıyla oral, anal, fallik ve genital aşamalardır. Her aşama bireyin bedeninin hangi kısmından en çok zevk aldığını gösterir. Aşamalardan birinde saplanıp kalma, fiksasyon olabilir. Saplanmalar belirli bir aşamada bedenin o kısmına aşırı düşkünlükten veya engellenmeden ileri gelebilir. Üst ben, erkek çocuklar Oedipus kompleksini ve kız çocuklar Elektra kompleksini hallettikleri zaman gelişmeye başlar. Her iki halde de karşıt cinsteki ebeveynine duyulan cinsel çekim bastırılmak zorundadır. Çocuk, aynı cinsten olan ebeveynle kendisini özdeşleştirmeyi öğrenir. Freud'un kuramını eleştirenler, kuramın test edilmesinin imkansız olduğunu, cinsiyete aşırı ağırlık verdiğini, nörotik hastalarda yapılan gözlemlere dayandırılarak geliştirildiğini ve her türlü gözlemi kendi içinde yorumlama potansiyeli olduğundan yanlışlarının ispat edilemeyeceğini ifade ederler. Freud'u takip eden Young ve Adler, onun fikirlerinden bir derece ayrılmışlardır ve cinsel güdüden başka güdüleri ön plana almışlardır. Kişilik özellikleri yaklaşımı, bireyin kişilik boyutlarının üzerinde aldığı puanlarla en iyi şekilde tanımlanabileceğini söyler. Temel kişilik boyutları psikologlardan psikoloğa değişir. Kişiliği, beden tipleriyle ilişki halinde görme çabası sonuç vermemiştir. Kişiliği, özellik boyutları üzerinde temsil etmeye kişilik görünümü adı verilir. Kişilik görünümü elde etmek için denekler ya kendilerini değerlendirirler ya da onları tanıyan başkaları tarafından değerlendirilirler. Faktör analizi, kişilik özelliklerinin arasında nasıl bir ilişki olduğunu keşfetmede kullanılan istatistiksel tekniktir. Faktör analizi, hangi özelliklerin birbirine ne kadar benzer veya farklı olduğunu sayısal olarak ifade eder. Kişilik özellikleri yaklaşımını eleştirenler, bireyin davranışının sosyal durumlar tarafından belirlendiğini, bireyin her türlü durumda aynı biçimde davranmadığını ve ayrıca bu yaklaşımın bireyin bir bütün olarak görünümünü yakalayamadığını, ancak özellik dedikleri parçalara ayırarak yapma bir görünüm oluşturduğunu söylemiştir. Rutter, iç merkezi ve dış merkezi denetim olmak üzere iki temel boyut ileri sürer. İç merkezi denetim özelliğini taşıyanlar kendi yaşamlarını kendilerinin denetlediğini, dış merkezi denetim özelliğini taşıyanlar ise dış güçlerin kendi yaşamlarına yön verdiğini düşünürler. Aynı zek ise içe dönük, dışa dönük ve oturmuş uçarı boyutları olmak üzere iki kişilik boyutu önermiştir. Kişiliği öğrenme kavramıyla açıklayan psikologlar bir insanın her günkü davranışıyla kişilik davranışları arasında hiçbir fark olmadığını savunurlar. Sayfa 432. Onlara göre pekiştirme, cezalandırma, genelleme ve ayırt etme gibi öğrenme kavramları kişiliğin açıklanması için gerekli ve yeterli kavramlardır. Bu psikologlardan Miller ve Dullard, Freud'un kullandığı bilinçaltı gibi kişilik yapısıyla ilgili bir kavramı, deneysel olarak gözlenebilen basit bir koşullama kavramı olarak ifade edebileceklerini savunmuşlardır. Skinner, klasik ve edimsel koşullamanın kişiliğin temelinde attığını ifade eder. Bandura, öğrenmenin sosyal yönüne, özellikle bir kimsenin diğerini gözleyerek taklit etmesine önem vermiştir. Rutter, daha bilişsel bir yaklaşımla beklenti ve değer kavramlarına ağırlık vermiştir. Ona göre bir kimsenin belirli bir durumda bir davranıştan beklediği sonuç ve o sonuca verdiği değer, o kişinin o durumdaki davranışını belirler. Kişilik bu cins beklenti değer öğrenmesinin sonucudur. Öğrenme yaklaşımını eleştirenler, bu yaklaşımın kişiliğin düzenli ve değişmez yönlerini açıklayamadığını, ayrıca bireyin kalıtımsal olarak genleri aracılığıyla getirdiği özellikleri hiç hesaba katmadığını ifade ederler. benlik kuramını kişiliğin temeline koyan psikologlar, insanların temelde iyi olduğuna ve bireylerin sürekli olarak daha iyiye doğru gelişmek için çaba harcadığına inanırlar. Benlik yaklaşımı mekanik değildir. Bu yaklaşımı savunanlar şimdi ve burada olan hadiselere önem verirler. Daha önceki olumsuz hadiselere o kadar ağırlık vermezler ve benlik bilinci kuramlarının merkezi benlik kavramları geliştireceğine inanırlar. Affedersiniz, cümleyi baştan alıyorum. Bu yaklaşımı savunanlar şimdi ve burada olan hadiselere önem verirler. Daha önceki olumsuz hadiselere o kadar ağırlık vermezler ve benlik bilinci kuramlarının merkezi benlik bilincini kuramlarının merkezi yaparlar. Rogers, koşulsuz ve sevgi içinde büyüyen kişilerin kuvvetli ve olumlu benlik kavramları geliştireceğine inanır. Koşullu sevgi ise olumsuz benlik bilinci gelişmesine neden olur. Benlik bilinci ile davranış arasında fark kaygıya ve uyumsuzluğa yol açar. Kişi benlik bilinci ile davranışı arasındaki farklılığı görüp, kabul edip, davranışını gerçekçi olarak değiştirmeye yöneldiği zaman sağlıklı yöne gitmiş olur. Maslow'un kendini gerçekleştirme kuramı hem bir güdülenme hem de bir kişilik kuramı olarak algılanabilir. Benlik kuramcılarını eleştirenler bu psikologların belirsiz ve iyi tanımlanmamış, deneyle gözlenemeyen türden betimsel kavramlar kullandıklarını, açıklama yapmadıklarını, bilinçaltını, çocukluk yaşantılarını ve pekiştirme yaşantılarını hiç hesaba katmadıklarını ifade eder. Sayfa 433. 13. bölüm. Normal dışı davranışlar psikolojisi. Bu bölümü okuduktan sonra şu soruların cevaplarını verebilmelisiniz. 1. Normal dışı davranış nasıl tanımlanır? 2. Normal dışı davranışı inceleyen yaklaşımların birbirine benzer ve farklı yönleri nelerdir? 3. Normal dışı davranışın teşhisi nasıl yapılır? 4. Kaygının yol açtığı normal dışı davranışlar nelerdir? 5. Bedende görülen bozukluklar nelerdir? 6. Dissosyatif bozukluk nedir ve kaç türü vardır? 7. Psikoz nedir ve kaç türü vardır? 8. Alkolizmin nedenleri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? 9. Psikoseksüel bozukluklar öğrenilmiş midir ve tedavi edilebilir mi? 10. Antisosyal kişilik nasıl tanınır? Antisosyal kişiliğin ne gibi zararları vardır? Davranış bozukluğu gösteren kimselere sık sık rastlanmaz. Ne var ki çevreye biraz dikkatli bakılırsa, tuhaf davranan, alışılmış davranıştan farklı hareket eden kimseleri görme imkanı vardır. İki örnekle konuya girelim. Murat henüz 19 yaşını yeni doldurmuş bir üniversite öğrencisidir. Lisede bütün derslerinden sürekli pek iyi alan bir öğrenci olduğu halde üniversitede çoğunlukla orta almaktadır. Murat okul yılının sonuna doğru derslere devam etmemeye ve bazı yakın arkadaşlarına kendisinin değersiz bir kişi olduğunu, herkesi hayal kırıklığına uğrattığını söylemeye başlıyor. Birkaç kez intihardan söz ediyor. Bu hayatın yaşanmaya değer olmadığını ifade ediyor. Başka bir örnek daha alalım. Belkıs 31 yaşlarında bir ev hanımıdır. Son bir yıldır durup dururken sesler durmaya başlamıştır. Sesler ona evrensel parlamentoda bir görevi olduğunu ve bu görevi yerine getirmesi gerektiğini söylemektedir. Önce bu seslerden korkmuştur fakat daha sonra böyle bir evrensel görevi olduğunu inanmıştır. Bir gün kocasını kendi evrensel görevini engellemek amacıyla karşı taraf için çalışan bir ajan olmakla ve cinselliği kötüye kullanmakla suçlamaya başlar. Sayfa 434. Alt ana başlık 1. Normal dışılığın tanımı. Murat ve Belkıs'ın davranışları birbirinden farklıdır. Ancak her iki davranış da normal dışıdır. Murat ve Belkıs'ın davranışlarının ortak noktaları nelerdir? Murat'ın arkadaşları Belkıs'ın kocası üzülür ve kendilerine yardım edecek birilerini ararlar. Bazı psikologlarca başkalarını üzen ve yardım için çare aratan davranışlara normal dışı davranış denir. Böyle normal dışı davranış tanımlamasına sosyal etiketleme yaklaşımı adı verilir. Sosyal etiketleme yaklaşımı her tür sorunu kapsamı içine alır. Aşağıda İbrahim'in durumunu örnek olarak ele alalım. İbrahim 38 yaşındadır ve bir bankada muhasebeci olarak çalışmaktadır. Karısı bir ilkokul öğretmenidir. İbrahim Bey ve hanımı bir kooperatife üye olarak birkaç yıl bekledikten sonra nihayet bir apartman katına sahip olmuşlardır. İki çocukları vardır ve herkes onların son derece mutlu, örnek bir aile olduğunu düşünmektedir. İbrahim çok konuşmayan, sessiz, sakin, içine dönük bir kimsedir. Sorunları olduğu zaman bu sorunların konuşmaz, içine atar. Sık sık kaygılanır. Gerçekle ilgili kuşkuları vardır. Ancak bu konuda kimseyle konuşmaz. İbrahim'in kaygıları bazen günler, hatta haftalarca sürer. Kimseye bahsetmediği için herkes onun hiç sorunu yok mu sanırlar ama İbrahim'in içi kaygıyla yüklüdür. Etrafındaki kimseler İbrahim'in iç durumunu bilmedikleri için onu normal bir insan olarak görür. Öyle tanımlarlar. Ne var ki İbrahim kendi durumunun ne kadar ve ne kadar mutsuz olduğunu farkındadır. Kendisine normal olmadığını bilir. Bu tip yaklaşıma kendini etiketleme yaklaşımı adı verilir. Sayfa 435. Şu ana kadar başkalarının ya da bireyin kendisinin davranışlarını nasıl algıladığından söz ettik. Çoğu zaman bu aşamanın ötesinde bir klinik psikolog veya psikiyatrist gibi ruh sağlığı profesyonelleri işin içine girer. Bu profesyoneller Murat, Belkıs ya da İbrahim'le nasıl bir ilişki kurar ve onları tedavi ederken nasıl bir rol izler? Bir klinik psikoloğun veya psikiyatristin yapacağı ilk iş davranış bozukluğunu teşhis etmek olur. Teşhisi yapan kişi kullandığı yönteme ve temel aldığı yaklaşım biçimine göre davranış bozukluğunu tanımlar. Modern psikoloji içinde birbirinden farklı yaklaşımlar vardır. Aşağıda önce normal dışı davranışların tedavisinde kullanılan farklı yaklaşımları, daha sonra da belli başlı teşhis kategorilerini inceleyeceğiz. Alt ana başlık 2. Normal dışı davranışa psikolojik yaklaşımlar. Yan başlık. Psikodinamik yaklaşımlar. Daha önceki bölümde de gördüğünüz gibi Freud, bilinçaltına yitilmiş güdülerin bireyin davranışlarının temelinde yattığını ileri sürer. Bu güdülerden cinsellik ve saldırganlık en kuvvetli iki faktördür. Örneğin, Ödipus kompleksi içinde bulunan erkek çocuk, babasını ortadan kaldırıp annesine sahip olmak ister. Ancak babasının kendinden kuvvetli olduğunu bilir ve onun kendisini ortadan kaldıracağından korkar. Korkunun etkisiyle çocuk annesi ve babasıyla ilgili duygularını bilinçaltına iter. Bu çelişkili duygular çözüme ulaşmadan birey büyür ve yetişkinlik çağına ulaşırsa bu kişinin davranışlarında anormallikler görülebilir. Psikodinamik yaklaşımı kullanan psikologlara göre normal dışı davranışlar çelişkinin ortaya çıkardığı kaygıyı bilinçaltında tutmak için yapılan savunma mekanizmalarındandır. Bazı düşünürler Freud'un temel yaklaşımını bir yapı olarak kabul etmişlerdir ve id, ego ve üst beni kişiliğin temel yapısı olarak görmüşlerdir. Ancak cinsiyet ve saldırganlığın en önemli iki güdü olduğu konusunda Freud'dan ayrılırlar. Örneğin Harris Stack Sullivan ve Karen Harney cinsiyet ve saldırganlıktan çok bireyin en önemli güdüsünün kendine saygı gibi sosyal güdüler olduğunu ileri sürerler. Fakat onlar da Freud gibi kaygının iki güdü arasındaki çelişkiden kaynaklandığını ve savunma mekanizmalarını kaygıyı ortadan kaldırmak için bireyin yarattığını kabul ederler. Daha önce bahsetmiş olduğumuz Murat, Belkıs ve İbrahim'in davranışlarını psikodinamik yaklaşımı nasıl açıklar? Murat'la konuşan psikolog, onun küçüklükten beri ana babasına kızgın olduğunu izlenimini alır. Çünkü Murat'ın ana babası onun okulda hep yüksek not almasını istemişler ve düşük not alırsa kızmışlar. Yüksek not aldığında ise onu övmüşlerdir. Şimdi Murat ancak orta ve iyi dereceler alıp hiç pek iyi alamayınca bu kızgınlık bilinçaltından bilinç düzeyine çıkmaya başlamıştır. Sayfa 436. Fakat Murat mükemmeliyetçi ana babasına karşı duyduğu kızgınlığın bilinç düzeyine çıkmasından korktuğundan kızgınlığı kendini yöneltir ve bunun sonucu olarak da duygusal çöküntüye yani depresyona kapılır. Psikoanalitik yönelimli bir terapist Belkıs'ın durumunu şu şekilde görür. Belkıs küçük kızken babasını çekici bulmuş, parantez içinde Elektra kompleksi, parantezi kapatıyoruz. Ancak bu duygularından korkmuş ve kabul etmek istememiştir. Çünkü bir kızın iyi ve temiz olması gerektiği kendisine öğretilmiştir. Şimdi yetişkin bir kadın olarak kendi babasına benzeyen kocasından başka bir yetişkin erkeğe cinsel çekilim duyar Ne var ki bu duygular aynı çocuklukta olduğu gibi şimdi de kabul edilemeyen türden duygulardır. Bu duygulardan kurtulmak için cinsel duyguları başka erkeklere yansıtır ve böylece kendisinin değil, iyi erkeklerin kendisine cinsel yakınlık duyduğuna kendisini inandırır. Bu cümleyi başlamak istiyorum. Bu duygulardan kurtulmak için cinsel duyguları başka erkeklere yansıtır ve böylece kendisinin değil, diğer erkeklerin kendisine cinsel yakınlık duyduğuna kendisini inandırır. İyi ve yardımsever bir kadın olduğunu kendine ispat etmek için kendine evrensel bir görev veren sesler duymaya başlar. Bu tür duyma ve yansıtma yöntemleri savunma mekanizmalarıdır. Fakat bu savunma mekanizmaları onun kaygısını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda onun gerçek ilişkisini de keser. Bu tutum daha da ilerlerse daha sonra tanımını göreceğimiz paranoid şizofreni tanısını alır. İbrahim küçük yaştan itibaren duygularını ifade etmemeyi, her şeyi içinde tutmayı öğrenmiştir. Bu nedenle bütün kızgınlık ve saldırganlık duygularını bilinçaltına depolamış durumdadır. Ancak 30 yaşından sonra depolanmış duygular kendilerini ifade etmeye başlar. İbrahim kızgınlık duygularından o kadar korkar ki bu duyguların farkına varınca ne yapacağını bilemez ve büyük bir kaygı içine girer. Psikodinamik yaklaşıma göre İbrahim kaygı nevrozu gösterir. Yan başlık. Davranışçı yaklaşımlar. Davranışçı psikologlar normal dışı davranışların aynen diğer davranışlar gibi öğrenilmiş davranışlar olduğunu savunurlar. Normal dışı davranışların klasik koşullama, edimsel koşullama, sosyal öğrenme kavramlarıyla açıklanabileceğini ifade ederler. Son zamanlarda bilişsel süreçleri de kullanmaya başlayan davranışçı yaklaşımlara rastlıyoruz. Örneğin bilişsel davranışçı terapi yaklaşımı adı verilen bir düşünüş tarzını benimseyen psikologlar Rim ve Lefebvre, Bandura, Adams, Hardy ve Howell gibi bilinçli düşüncenin normal dış davranışın temelinde davranışın gelişiminde ve bu davranışın sürdürülmesinde önemli rol oynadığını ileri sürerler. Şimdi de Murat, Belkıs ve İbrahim'in durumlarını davranışçı yaklaşımın nasıl açıklayacağını kısaca belirtelim. Davranışçı psikologlara göre Murat'ın lisedeyken en önemli ödülü derslerinden pek iyi notunu almaktı. Şimdi bu pekiştiriciden mahrumdur. Duygusal çöküntü açıklamalarından biri alışagelmiş ödüllendirmenin bireyin yaşamında artık bulunmaması şeklindedir. Üniversitede ancak orta ve iyi alabilen Murat, bu notları ödüllendirici bulmadığından duygusal çöküntüye düşmektedir. Davranışçı yaklaşım içinde duygusal çöküntünün bir diğer açıklaması da ödüllendirme sürecinin bireyin denetimi altında olmaması şeklindedir. Belki de Murat'ın sorununu ne yaparsa yapsın artık pek iyi notu alamamasından ileri gelmektedir. Bunun sonucu olarak kendisini çaresiz görür ve duygusal çöküntüye girer. Sayfa 437. Belkıs büyürken ne zaman bir yanlışlık ve hata olsa ana babasının bu hatayı hep başkalarına yüklediklerini görmüştür. Belkıs'ın bildiği tek yol budur. Kendi yaşamında ola gelen başarısızlıkların, engellenmelerin ve bozulmaların suçunu başkalarına atar. Dışarıdan sesler duymak, başkalarını suçlamak için güzel bir bahane yarattığından bu kaynağa başvurur ve bu nedenle seslerin varlığına inanır. İbrahim kaygı nöbetlerinin hiç sebepsiz ortaya çıktığını söyleyecektir. Ancak davranışçı bir terapist bu kaygı nöbetlerinin ortaya çıkmasını sağlayan bazı özel uyarıcılar olduğuna inanır ve bu tür uyarıcıları İbrahim'in çevresinde arar. Bu uyarıcılar kendilerini değişik biçimlerde gösterebilir. İbrahim kalabalıktan, yabancı yerlerden ya da kendisini değerlendirecek kişilerin bulunduğu ortamlardan kurtarmak çabası içinde olabilir. Büyürken kendisiyle ilgili gerçekçi olmayan yüksek beklentiler geliştirmiş olabilir. Şimdi kendisini başarısız gördüğünden başarısızlığını saklamak için kişilerle bir araya gelmekten çekinebilir. Yan başlık. Varoluşçu insancıl yaklaşımlar. Varoluşçu insancıl yaklaşımlar başlığı altında çok sayıda psikoloğu kapsar. Ancak bu psikologların birbirleriyle ilişkileri o kadar açık seçik, belirgin değildir.